Ayrım 21. Medusa Darbesi. Robert Ludlum. Sayfa 221. 19. Bölüm. Bourne koltuğunda öne eğilerek lambanın ışığında yine silaha baktı. Son 4 saat içinde Danjou'nun silahını 3 kez temizlemiş, yağlamıştı. Kendini böyle oyalamaya çalışıyordu. Fransızın cephaneliğine bir göz atmıştı. Oradaki silahlar sıkıca kilitlenmiş sandıklardaydı. Herhalde hırsızlığa engel olmak için bunlara belirli mekanizmalarda takılmış olmalıydı. Bu yüzden sandıklardan uzaklaşıp bu tabancayla ilgilenmişti. Danjou'nun Macao'nun iç limanına bakan Rua das Lorchas'taki dairesinde yapabileceği başka bir şey yoktu. Orada Macao'nun herhangi bir yerindeki kadar güvendeydi. Fransız aklına estikçe yer değiştiriyordu. Bu rıhtımdaki daireyi de tanımadığı bir avukat aracılığıyla ve uydurma ad vererek tutmuştu. Medusa'nın Eko adlı ajanı Philip Danjou ihtiyatlı davranmayı seviyordu. Bourne saatine baktı, 5'e geliyordu. Danjou öğle üzeri Hong Kong'dan aramıştı. Peninsula Oteli'nden Bourne'un bavulunu alacak ama hesabı kapatmadan dönecekti. Yolculuk sadece 1 saat sürüyordu. Danjou nerede kalmıştı? Onun başarıyla yalan söyleyen çıkarcı biri olduğunu anımsıyordu. Ama çok yetenekli ve her şeyi yerinde değerlendirmesini de bilen biriydi. Geç kalmasının bir nedeni olmalıydı. Gelmezse onun öldüğünü anlayacaktı Bourne. İşte bunu kabul etmek istemiyordu. Danjou onun çok istediği ama Mary'nin hayatını tehlikeye atmaktan korktuğu için cesaret edemediği bir şeyi yapabilirdi. Lisboa oteline gidip o eski olayı anlayabilirdi. Hong Kong'daki Taipan bunu istemiyordu. Kendisi otelde görülürse Mary ölecekti. Taipan sözünü tutan bir insana benziyordu. Mary'i öldüreceğinden de kuşku yoktu. Yine de David Webb ortada anlayamadığı, parmak basamadığı bir şey olduğunu hissediyordu. O Taipan kimdi? Bunun cevabı da Lisboa otelindeydi. Oraya gidemediğine göre Fransızın yeteneklerinden yararlanabilirdi. Ona pek az şey anlatmıştı. Bu kez daha fazlasını açıklayacaktı. Taipan'ın karısıyla aşığının Uzi makineli tüfeğiyle öldürüldüğünü anlatacaktı. Dışarıdan hafif ayak sesleri geldi. Jason Bourne hemen koşup duvara yaslanarak tabancayı kapıya çevirdi. Açılacak kapı onu gizleyecekti. Kilide usulca bir anahtar sokuldu, kapı ağır ağır açıldı. Bourne içeri girenin üstüne atladı. Şaşıran adamı tutup çevirdi. Kapıyı bir tekmede kapattı. Yere yıkılmış adamın yanında bir bavulla büyük bir paket duruyordu. Danjou'ydu.
''Böyle hareket eden birinin beyni dağılır, Eko.''
''Sacrebleu, bundan böyle seni düşünecek değilim. Nasıl olduğunun farkında değilsin Delta. Tam Kuan'dan günlerce uykusuz kaldığın zamanki gibisin. Uyuduğunu sanıyordum.''
Bourne'un gözlerinin önünde bir sahne belirdi. ''Tam Kuan'da bana uyumamı söylemiştin değil mi? Çalıların arasına gizlenmiştik. Sizler etrafımı aldınız, bana uyumamı söyledin. Neredeyse emir verecektin.''
''Ben sadece Medusa'yı düşünmüştüm. Sen olmadıkça aradan çıkamayacağımızı biliyordum.''
''O zaman bana bir şey söylemiştin. Ne demiştin?''
''Sana uykunun da çok önemli bir silah olduğunu anlatmıştım.''
''Bunu unutmamışım. Daha sonra bu sözden çok yararlandım.''
''Büyüklerinin sözünü dinlediğine sevindim. Kalkabilir miyim? Hem lütfen o tanrının belası silahı indirir misin?''
''Ah, özür dilerim.''
Danjou yerden kalktı. ''Zamanımız yok.'' Büyük paketin kağıdını yırttı. İçinden haki renkli giysileri, üstlerine tabanca kılıfı takılı 2 palaskayı, haki kasketleri çıkarıp bir koltuğa attı.
''Bunlar üniformalar. Cebimde de gereken kimlikler duruyor. Korkarım rütbem seninkinden büyük Delta. Ama yaşlı olmanın bazı avantajları var. Bunlar Kowloon polislerinin giydiği üniformalardan. Bu yüzden geç kaldım. Kayıtak havaalanında güvenlik önlemleri inanılacak gibi değil. Bizim sahtekar da senden daha üstün olduğunu kanıtlamak için böyle olmasını ister. Onun açısından bunun zevkli bir iş olduğuna yemin edebilirim. Koşulların güçlü olması onu sevindirir. Böyle bir cinayet işleyebilirse yaşayan bir efsane olduğunu kanıtlayacağına inanıyor.''
Bourne şunu başından anlat dedi.
''Giyinirken anlatırım.''
Danjou gömleğini çıkarmış kemerini açıyordu.
''Çabuk ol, 400 beygir gücünde bir motor kiraladım. 45 dakika sonra Kowloon'da oluruz. Bunlar senin, mon Dieu.
Bunlara harcadığım parayı düşündükçe içimden kusmak geliyor.
Jason Bourne da soyunmaya başladı. Çin Halk Cumhuriyeti devriyeleri bizi denizde vururlar.
Budala bazı teknelerle telsizle konuşurlar. Kimsenin anlamaması için şifre kullanırlar. Bu kadar kaçak malın nasıl gittiğini sanıyorsun? Onlar bu durumlara göz yumuyorlar. Biz Tehsa Vey'deki Çin adalarının koylarında buluşur ve ödeme yaparız.
Neden havaalanındaki güvenlik önlemleri arttırılmış? Neden bunun senin katilin yüzünden olduğunu sanıyorsun?
Genel vali suikaste kurban gidecek.
Bourne afalladı. Ne?
Elimde bavulunda Star vapur iskelesine kadar yürüdüm. O yol kestirmedir.
Vapur da tünelden geçecek, taksiden çabuk gider.
Salisbury yolunda Kowloon polis merkezinden 7 devriye arabasının birbiri peş sıra çıkarak son sürat sola döndüklerini gördüm. Bu tuhafıma gitti. Bir olay olunca 2 haydi 3 araba gider. Ama 7 araba...
Polis merkezindeki kaynağımı aradım, bana bilgi verdi. Orada bir süre daha kalırsam 2 saat içinde daha 10 araba ve 20 kamyonun kaytaka gitmesine tanık olacağımı söyledi.
Genel valinin öldürüleceğine dair bir ihbar almışlar.
Bourne haki gömleğe uzanarak sert bir sesle ayrıntılar diye emretti.
Genel vali bu gece dış işlerindeki adamları ve Çin delegeleriyle birlikte Beijing'den gelecek. Onu gazeteciler, televizyoncular ve ilgililer karşılayacak. İki hükümet de bu olayın basına yansımasını istiyor. Yarın da iki hükümetin delegeleri ve Hong Konglu iş adamlarının katılacağı bir toplantı yapılacak.
Demek senaryo bu. Çin başkan yardımcısına karşılık genel vali öldürülecek. Belki de onu merkez komiteden önemli biri izleyecek. Cinayetler böyle devam edecek ve sonunda Çin Halk Cumhuriyeti duruma dayanamayarak askerlerini Hong Kong'a gönderecek. Biri böyle olmasını istiyor.
Danju ona baka kaldı. Senin anlattığın Hong Kong'u yok etmek, Çinlilerin bu toprakları ele geçirmesini sağlamak için yapılmış bir plan. Benim çılgın katilin işlerine benzemiyor bu.
Jason Bourne senaryo diye yineledi. Bu ne kadar karmaşık olursa o kadar basitmiş gibi görünüyor. Kaytak havaalanındaki binaların damları polislerle doluydu. Aynı şekilde terminal binası, kapılar, bagaj bölümü ve her yer polisler tarafından tutulmuştu. Televizyoncular kameralarını hazırlamış bekliyorlardı. Muhabirler ve fotoğrafçıların kapılardan alana girmelerine izin verilmemişti henüz. O sırada beklenmeyen bir şey oldu ve yağmur başladı. Sonbahar sağanağıydı. Bourne'la birlikte polislerin sığındığı hangarlardan birine doğru giden Danju, "Sahtekarın Josu iyi," dedi.
"Bunun tarihte bir ilgisi yok. Senin katil meteoroloji raporlarını incelemiş olmalı. Havada bir silahtır Eko."
"Ama o genel valinin bir Çin uçağıyla gelmesini sağlayamazdı değil mi? Çin uçakları genellikle saatlerce rötar yaparlar."
"Ama günlerce geç kalmazlar. Kowloon polisi durumu ne zaman öğrenmiş?"
"Bu sabah 11.30 dolaylarında. Pekin'den kalkan uçakla buraya gece inecekmiş. Televizyoncular da gazetecilere 9'da burada olmaları söylenmiş."
"Bu durumda onun gibi düşünüyorum. Hangara geldiğimizde ben uzaklaşmak istiyorum. Sahte kimliğim bunun için yeterli olur mu?"
"Tabii. Zong Guaren sana saygı gösterecektir. İstediğin gibi dolaşabilirsin."
Jason Bourne öyle olması gerekli diye mırıldandı. Senin komandoyu herkesten önce fark etmeliyim. Havaalanı görevlileri bir kapıdaki barikatı kaldırarak polisler için getirtilen sarı yağmurlukları taşıyan kamyoneti içeri soktular. Arkadaki bir görevli yağmurlukları aşağıya attı. Polisler bunları giyerek amirlerinden emir almak için birkaç grup oluşturdular. Yeni gelen bir şey bilmeyen memurlar şaşkın şaşkın etraflarına bakınıyorlardı. Birden başlayan yağmur da ayrı bir sorun yaratıyordu.
Bourne bu durumu hiç beğenmemişti. Sarı yağmurluklu polislerin hepsi de şimdi iyi birer hedeftiler. Katil onların arasına aynı kılıktaki bir adamını kolaylıkla sokabilirdi.
Yalnız o katil bu kalabalığa karışmazdı. Oradan bir suikasta kalkmak intihar demekti. O adamın da ölmeye niyeti yoktu. Ancak getirdiği silahın sesi yağmurda duyulmayacak kadar hafifse durum değişirdi. Yine de genel valinin yere düştüğünü gören polisler her tarafı tutarlardı.
Ayrıca genel valiye kurşun geçirmez bir yelek giydirmişlerdi kuşkusuz. Bu durumda katilin işi çok güçleşecekti.
Yine de Danju haklıydı. Bu herkesin dikkatini çekecek, büyük olay yaratacak bir cinayet olacaktı. Çakal Carlos bile bundan daha fazlasını umamazdı. Katil bu işi başarırsa yeni Bourne'un ünü dünyaca duyulacaktı. Peki o komando cinayeti işledikten sonra nereden kaçacaktı? Danju birden yanında belirdi. İşte havalanında rahatça dolaşman için imzalanmış belge. Kaytak polis müdürüne imzalattım. Adama senin terör gruplarıyla savaşan Mossad örgütünden olduğunu ve buraya staj için geldiğini söyledim. Aman tanrım, ben İbranice bilmem. Burada İbranice bilen yok zaten. Omuz silker ve fena olmayan Fransızcanla durumu idare edersin. Seninle başa çıkılmaz doğrusu. Medusa'da liderimiz olan Delta, Saigon'daki komutanlığa yanında ihtiyar Eko olmadıkça savaş alanına girmeyeceğini söylemişti. Herhalde o zaman çıldırmıştım. O zaman şimdiki kadar akıllı olmadığını söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim Eko, bana şans dile. Fransız, şansa gereksinmen yok diye cevap verdi. Sen Delta'sın, daima da Delta olacaksın. Bourne parlak sarı yağmurluğunu ve kasketini çıkararak izin belgesini hangar kapısındaki muhafızlara gösterdi. Televizyoncular hazırlanmışlardı. Pekin'den gelen uçak o yağmurda inişe geçmişti anlaşılan. Ama birkaç dakikadan önce alana inemezdi. Bourne bu zamanın uzamasını istiyordu. Katil neredeydi? Hedefini vurabilmek için nereden saldıracaktı? Ayrıca buradan sağ olarak nasıl çıkabilecekti düşünmediydi. Yağmurda polis üniforması ıslanıyordu. Yüzündeki suları silerek etrafına bakındı. Acaba katil fotoğrafçı olarak mı gelmişti? Elindeki kameraya bir kurşun ya da zehirli küçük bir ok atacak bir mekanizma takmış olabilirdi. Belki o da Danju ve kendisi gibi sahte kimlik ayarlamıştı. Dev jet piste inerken Bourne görebildiği her fotoğrafçıya baktı. Ama incelediği adamlardan hiçbiri katil olamazdı. Birden aklına patlayıcılar geldi. Belki de katil plastik patlayıcı kullanacaktı. Bunu fotoğraf malzemesi taşıyan bir çantayla getirmiş olabilirdi. Yine fotoğrafçıları incelemeye başladı. Yanında bir elektrik feneri getirmediğine pişman olmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 747 jeti dev bir gümüş kuş gibi birden belirdi. Uçak homurdanarak yere indi. Kapılar açıldı ve muhafızlar sıralandılar. İngilizle Çin delegesi birlikte çıktılar, el sallayıp birlikte yürüdüler. Onları Whitehall'un şık giyinmiş üyeleri ve halk ordusunun omuzlarında rütbe işareti bulunmayan, sade üniformalarını giymiş adamlar izledi. Bourne daha iyi görebilmek için sağ taraftaki iplerin oraya gitti. Bir cinayet işlenecekse tam zamanıydı. Hemen solunda gözleriyle etrafı araştıran uzun boylu bir komiser gördü. O gürültüde kopan alkışlar arasında sesini duyurmak için bağırdı. ''Ben Mossad'danım.'' Komiser de bağırarak karşılık verdi. ''Biliyorum, buraya geldiğin için teşekkür ederiz.'' ''El fenerin var mı?'' ''Evet, istiyor musun?'' ''Hem de çok.'' ''Al.'' Bourne ipi kaldırdı, komisere de kendisini izlemesini işaret etti. ''Belki gösterecek zamanım yok, kim olduğunu söyleyiver.'' ''Tabii.'' Çinli Jason'a engel olmaya çalışan bir görevliyi durdurdu. ''Onu bırak, o bizden biri, bu iş için eğitilmiş.'' ''Mossad'dan gelen Yahudi mi?'' ''Evet.'' Bourne sıra sıra dizili duran arabaların yanına gelmişti. İngilizce ve Çince emirler bağırarak ilerledi. İngiliz ve Çin bayrakları takılı olan limuzine yaklaştı. İki temsilci bu arabaya binecekti. Genel vali ve Çin delegesi yaklaşıyordu. Bourne o anda durumu sezdi, bunun nedenini bilemiyordu. Biri omzuna çarpmış, bu yüzden dengesini kaybedecek gibi olmuştu. Dönüp bakınca polis motosikletindeki görevliyi gördü, arabaya eşlik edecekti. Birden elindeki feneri adamın yüzüne doğru çevirdi. Plastik miğferin altındaki yüzü görmek istiyordu. O anda yıllar öncesinde kalan kendisini gördü. O komandoydu, yerini alan katildi. Kendisine bakan gözlerde de aynı paniği gördü. Ama o Bourne'dan hızlı davrandı. Dümdüz tuttuğu elini Bourne'un boynuna indirdi. Sesi kesilen Bourne yere yığıldı. Katil de onun yanından geçerek gerili halatın altından daldı. Kendini toplayarak kalktığı sırada katil çoktan gözden kaybolmuştu. Telaşla herkesi itip kakarak kalabalığın önüne çıktı. Ama katili göremedi, o gitmişti. Birden aklı başına geldi. Hedef en öndeki çift bayraklı arabaydı. O arabaya bir patlayıcı yerleştirilmişti. Biri zamanı gelince bir düğmeye basarak arabayı havaya uçuracaktı. Born etrafına bakındı ve halatın 20 metre kadar ilerisinde beline telsiz takmış bir komiser gördü. Bir şans vardı. Araba ağır ağır havaalanının görünmeyen bir kapısına doğru gidiyordu. Jason Bourne telaşla polisin yanına koştu. "Zumtu!" diye bağırdı. Şaşıran komiser "Şemma!" diye karşılık vererek silahına davrandı. "Onları durdur, arabaları durdur. Öndeki limuzin."
"Ne diyorsun, sen kimsin?"
Bourne umutsuzlukla adama vuracaktı neredeyse. "Mossad!" diye bağırdı. Komiser yağmurda Jason'ın gözlerine bakıp belindeki telsizi çekti.
"Bu acil durum, beni hemen Kızıl Yıldız 1'e bağlayın."
Bourne öbür arabalara öndekinden uzaklaşmalarını söyle dedi. Çinli heyecanlı ama kontrollü bir sesle devam etti.
"Burası Koloni 5, acil durum var. Mossad'ın adamı yanımda. Onun emirlerini naklediyorum. Kızıl Yıldız, bir hemen dursun ve içindekiler koşup bir yere sığınsınlar. Diğer arabalar sola dönerek Kızıl Yıldız birden uzaklaşsınlar. Emri hemen yerine getirin."
Kalabalık hayretle seyrederken 5 araba kortejden çıkarak hızla havaalanının karanlıklarına daldı. İlk araba birden durdu, kapılar açıldı ve adamlar telaşla kendilerini dışarıya atıp koştular. 80 saniye sonra da Kızıl Yıldız 1 adı verilen limuzin açık kapının 12 metre kadar ötesinde havaya uçtu. Alev alev yanan parçalar etrafa yayılırken marş çalmakta olan bando birden sustu. Pekin, saat 23.25. Pekin'in kuzey semtlerinin üst tarafında sözü pek edilmeyen ve halkın yaklaşamadığı, etrafı duvarlarla çevrili bir yer bulunuyordu. Ormanla kaplı bu bölgede Çin'in en güçlü kişilerinin villaları vardı. Buraya Yeşim Kule Dağı adı verilmişti. Ama bölgede dağ değil, diğerlerinden çok daha yüksek bir tepe bulunuyordu sadece. Bir zamanlar burada Mao Zedong, Liu Shaoqi, Lin Biao, Chu Enlai gibi kimseler oturmuşlardı. Şimdi burada villası olanlar arasında dünya basınının Sheng diye söz ettiği ve Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik kaderini çizmekte olan adam da vardı. Onun tam adı Sheng Chu Yang'dı. Kahverengi bir kapalı araba hızla yüksek duvara doğru gelip 6 numaralı kapıya yaklaştı. Orada durunca bir muhafız, "Kimi görmeye geldiniz?" diye sordu. "Adınız nedir? Resmi kimliğinizi görmem gerekiyor." Arabanın sürücüsü sakindi. "Bay Sheng'i göreceğim. Adım önemli değil ve belgeye de gereksinmem yok. Lütfen bakanın evine haber verin. Kovluğundaki temsilcinin geldiğini söyleyin." Asker omuz silkti. Yeşim Kule Dağı'nda bu tür olaylara sık rastlanıyordu. Bu durumda ısrar etmek cennet gibi bir yerden sürülerek pis bir köşede sürünmek demekti. Muhafız nöbetçi kulübesine girerek Sheng Chu Yang'ın villasına telefon etti.
"Onu hemen içeri al."
Asker yerinden kımıldamadan oradaki düğmeye bastı. Kapıyı kapatan turuncu renkteki kol havaya kalktı. Araba hızla içeriye daldı. Nöbetçi onun acelesi olduğunu düşündü. Villanın kapısını açan subay gözleriyle karanlıkları araştırarak ziyaretçiye "Bakan Sheng bahçede," dedi, "oraya gidin." Adam kırmızı lake eşyalarla dolu ön odadan etrafı yüksek duvarla çevrili bahçeye çıktı. Ustalıkla aydınlatılmış, içlerinde nilüferler bulunan, çevrelerine hasır koltuk ve masalar konulmuş 4 havuzun yanından geçerek tuğla duvarın önünde duran, saçları vakitsiz ağarmış, sıska suratlı, orta boylu, ince yapılı erkeğin yanına gitti. Onu ilk gören kimse gözlerine bakınca şaşırırdı. Adamın gözleri bir ölününkinden farksızdı. Ama aynı zamanda bir fanatiğe aitti bu gözler. İnsan derinliklerinde yanan ateşi çok geç fark ediyordu. Oturan Sheng Chu Yang'dı ve o anda çok da öfkeliydi. Siyah hasır koltuğun iki kenarını sıkıca tutarak "Söyle!" diye bağırdı. "Bunu kim yaptı?"
"Hepsi yalan Sayın Bakan. Tel Aviv'deki adamlarımıza sorduk. Kovluğunda bir Mossad ajanı yokmuş."
"Peki sen ne yaptın?"
"Mongkok'ta kimsenin tanıyamadığı bir İngiliz'i arıyoruz."
"Ahmaklar, sersemler, kiminle konuştun?"
"Kovluğun polisindeki adamımızdı efendim, çok şaşkındı ve çok da korkmuştu. Birkaç kez Macau'yu ima etti, sesini pek beğenmedim."
"O öldü."
"Emrinizi hemen bildireceğim."
"Korkarım bunu yapamayacaksın."
Sheng sol eliyle işaret ederken sağ eli masanın altına uzandı.
"Gel, Kuomintang'a bağlılığını göster."
Adam bakana yaklaştı, saygıyla eğilerek onun sol eline uzandı. Şenk de tabanca tutan sağ elini kaldırdı. Bir patlama oldu ve gizli ajanın kafası uçtu. Ceset beyaz çakıl taşlarının üstüne düşerken evin kemerli kapısında subay belirdi.
Şenk onu yok et diye emir verdi. Fazla duydu, çok fazlasını öğrendi. Daha fazlasını umdu.
Tabii sayın bakanım.
Macao'daki adamla temasa geç. Hemen yerine getirmesini istediğim bir iş var. Buraya gelsin.
Subay cesede yaklaşırken Şenk de birden yerinden kalkıp en yakındaki havuza gitti. Yüzü suyun altından gelen ışıkla aydınlandı. İfadesiz ama kararlı bir sesle konuştu.
Yakında Hong Kong ve bütün bölgeler, kısa süre sonra da bütün Çin.
Gözleri sadakatle parlayan subay,
siz yol gösterirsiniz dedi, biz de sizi izleriz. Söz verdiğiniz büyük yürüyüş başladı. Anamıza döneceğiz ve o topraklar yine bizim olacak.
Sheng Chu Yang başını salladı.
Evet, öyle olacak. Buna kimse engel olamaz.
21. ayrımın sonu. Sayfa 232.